Ayrım 13. Sayfa 64. İzmir işgalini hazırlayan şartlar. İzmir'e Yunanlıların çıkartılması, yabancı filoların koruyucu tertipleri altında İzmir'in Yunanlılara işgal ettirilmesi, galiplerin o günlerde hazırladıkları bir tertip eseri değildir. İşin daha önceleri uzanan bir öyküsü var. İzmir'in işgaliyle Ege Türkiye'si topraklarında Yunanistan'a yeni bir yurt ve genişleme alanı sağlanması meselesi, Anadolu'nun genel bölüşülmesi davasının ancak bir parçasını teşkil eder. Bunu kısaca özetleyelim. Türkiye'nin taksimi meselesinin tarihi gelişmelerini bu kitabın birinci cildinde daha önce de değinilmiştir. Onun için burada daha ziyade İzmir ve Ege bölgesini ilgilendiren anlaşmalar özetlenecektir. İzmir ve Hinterland'ı, parantez içinde arka bölgesi, Türkiye'ye karşı savaşa girişen müttefikler, parantez içinde İngiltere-Fransa tarafından ve hemen savaşa katılmak şartıyla daha savaş içinde Yunanistan'a vaat olunmuştur. Fakat Yunanistan hemen savaşa katılmadığı için bu vaat havada kalmıştı. Çünkü Yunanistan, İtilaf Devletleri safında ancak 1917 ortalarında savaşa girmiştir. Bununla beraber İtilaf Devletleri, Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'un barış notasına verdikleri 10 Ocak 1917 tarihli cevapta, yabancı unsurları Batı medeniyetini düşman Osmanlı idaresinden kurtarmayı ve Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan dışarı atmayı ana davalar arasında göstermişlerdi. Müttefiklerin Osmanlı topraklarını parçalamak ve bu arada Türkleri Avrupa'dan atmak ve dolayısıyla Rum azınlıklara da Trakya'da ve Anadolu'da Yunanistan lehine yurtlar tesis etmek hedefini güden bu fikirlerini, Osmanlıların Batı medeniyetine düşmanlık tezine dayandırmaları, yeni zamanlar tarihinin çok duyulmuş bir konusundan kuvvet alıyordu. Çünkü daha Napolyon devrinden başlayan Doğu meselesi, biraz da Türkiye'de devlet idaresinin ıslahı ve bu arada azınlıkların ya kurtarılması ya korunması davasıydı. Bu dava Batı'da Türkler aleyhine Osmanlıların Batı medeniyetine düşmanlığı şeklinde sarsılmaz bir kanaat yerleştirmişti. Ama yukarıda değinilen notada bu temanın ancak bir vesile olarak kullanıldığı ve aslında bu notaya ne suretle olursa olsun Türkiye'yi parçalama ve Türkleri Avrupa'dan atma fikrinin egemen olduğu meydandadır. Gerçi bu devletler böyle bir tasfiyeye giderken işin pek de basit olmayacağını az çok seziyorlardı. Çeşitli yorum oyunlarına başvuruyorlardı. Çünkü Osmanlılar ortadan çekilince mirasın paylaşılması bahsinde herhalde bir takım kavgaların çıkacağı belliydi. Örneğin Yunanlıların Ege'ye yerleşmelerine İtalyanlar kesin olarak karşıydılar. Onun için iş çeşitli safhalardan geçti. Türk meselelerini anlayışta en kıt görüşlü ve Yunanlıların İzmir macerasının başlıca sorumlularından biri olan İngiliz başvekili Lloyd George bile 5 Ocak 1916 tarihli nutkunda biz Türkiye'yi ne başkentinden ne de çoğunlukla Türk olan Trakya ve Anadolu'daki zengin topraklarından mahrum etmek için dövüşmüyoruz gibi sözler söylemeyi İhtiyatlı bir hareket saymıştı. Dipnot: Profesör Doktor Yeşke Die Welt des Islam sayfa 14'ten Tevfik Bıyıkoğlu telhisi parantez içinde özetlemesi. Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'ın 8 Ocak 1918'de açıklanan ve bu kitabın ilk cildinde değinilen 14 maddeli sulh prensiplerinin Türkiye ile ilgili olan 12. maddesi de şöyleydi. Bugünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklerle meskun kısımlarının istiklali sağlanmalıdır. İngiliz siyasi önderlerinden ve daha sonra Lozan Konferansı'nda İngiliz temsilcisi olan Lord Curzon, 2 Ocak 1918 tarihli muhtırasında şöyle yazıyordu. Türklere de kendi mukadderatını kendilerinin tayin etme hakkı tanınmalıdır. Türklerin asıl vatanı olan Anadolu'nun hürriyet ve istiklali ile toprak bütünlüğü garanti altına alınmalıdır. Dipnot adı geçen eser sayfa 14. Fakat savaş bitip galipler zafer masasına oturunca sağduyu ve objektif şartları göz önüne alma eğilimleri birden ortadan kalktı. Ruhi eğilimler de bu ihmale elverişliydi. Curzon bile yukarıya aldığımız cümlesinin sonunu şöyle bağlıyordu. Türklerin Avrupa'daki yerleri Türklerden alınmalı, İstanbul ve Boğazların idaresi başkalarına verilmelidir. Yani savaş bitip iş planların uygulanmasına gelince sağduyu yerini hata görüşüne bıraktı. O zaman Amerika bile Anadolu'da bir takım garip maceralar yaratılmasına sürüklendi. Yunan Başbakanı ve Yunan Megalo İdeası'nın, parantez içinde büyük ülkü, önderlerinden biri olan Venizelos, 30 Aralık 1918'de yani mütarekeden hemen 2 ay sonra Barış Konferansı'na sunduğu bir muhtırayla Meis Adası ve Marmara çizgisinin batısında kalan Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını istedi. Bu hat, Güneybatı Anadolu'da ve Ege Denizi ile Akdeniz'in birleşme noktasına düşen Kaş ilçemizden başlayarak Muğla Aydın illerimizin büyük kısmıyla Denizli ilinin bir kısmını, İzmir ilinin tamamını, Manisa, Balıkesir, Çanakkale illerinin büyük parçalarını Yunan sınırları içine sokuyordu. Barış Konferansı'nın bu Yunan isteklerini incelemekle görevli komisyonu, İtalyan üyelerin itirazına rağmen İzmir ve arka bölgesinin Yunanistan'a verilmesini kabul ve tavsiye etmiştir. Bu suretle müttefiklerin daha 1915'teki ve Yunanistan'ın derhal savaşa girmesi kaydına bağlı olan teklifine dönülmüş ve Venizelos o zaman Yunanistan'ın savaşa girmemesine, hele savaş içinde Türklerle hiç savaş etmemesine rağmen müttefiklerin söz sahibi çoğunluğunu eski vaatlerini kabule sürüklemiştir. Dipnot, Yunan istekleri aslında daha geniş ufuklara açılıyordu. Yunanistan'ın Paris Konferansı'ndaki mürahhasları olan Venizelos, Politis ve Romanos, 1919 Şubat'ında Yunanistan için Kuzey İpir'i, Trakya'yı, 12 adayı, parantez içinde bu Ege adaları 1913'te İtalyanlar tarafından Türklerden alınmıştı ve İtalya işgalinde bulunuyordu. Kıbrıs'ı, parantez içinde İngiltere'nin bu adayı Yunanlara vermeye 1915'te muvafakat ettiği gerekçesiyle ve Anadolu'daki Yunan irdentesine, parantez içinde geri alınacak topraklar, dahil vilayetleri istediler. Bu hat Marmara'da, Bandırma'nın doğusunda bir noktadan başlıyordu. Gerçi bütün şartları ve imkanlarıyla iyice incelenmemiş, hatta Yunanistan'ın da uygulama imkanını aşan, müttefiklerin aralarında tam bir birlik olmadığı için uygulama ve kontrol kabiliyetleri şüpheli olan bu karar, bazı şüphe ve itirazları davet etmiştir. Hatta Türklerin Avrupa'dan çıkarılması ve İstanbul'un Türklerden alınması bahsinde o kadar kararlı olan Lord Curzon bile 18 Nisan 1919 tarihli muhtırasında şunları kaydeder: Selanik kapılarının 5 mil dışında asayişi sağlamaktan aciz olan Yunanistan'ın Aydın vilayetinde barış ve güvenlik sağlamakla nasıl görevlendirilebileceğini anlayamıyorum. Karar, İzmir'de oturan yabancılarla İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliğince bile delice bir karar sayılmıştı. Fakat büyük sarhoşluk, yalnız İngiliz başvekili Lord George ve ekibinin gözünü karartmak, sağduyularını bağlamakla kalmamış, daha inanılmaz ve beklenmeyen bir şey de olmuştur. Bu iş, bir üniversite tarihçisi olan, harpten sonra bir barış meleği gibi ortaya çıkan, fakat öngörüşlü bir siyaset adamı olmaktan ziyade, bazı hallerde basit bir kasaba avukatı veya papazın görüş ufkunu aşamayan Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'ı da sarmıştı. Wilson da 21 Nisan 1919'da, Yunanlıları kendi yurtlarında her şeye hakim yapabilmek için İzmir ve civarının Yunanistan'la birleştirilmesini istemiştir. Dipnot, Profesör Yeşke, İngiliz Diplomasi Dokümanları, Cilt 2. İşte bu hava içindedir ki üç büyükler bir karar birliğine vardılar. O sıralarda İçişleri perişan olan ve memleketleri sosyal anarşi içinde yüzen İtalya'nın muhalefet şerhi dikkate alınmaksızın üç büyükler, parantez içinde Lord George, Clemenceau, Wilson, 14 Mayıs 1919'da Meri batısında bir noktaya kadar uzanan bölgede Yunan mandasına karar verdiler. Yunanlılara açık bir kart hediye ederek İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinin ve onu izleyen olayların sorumluluklarını yüklendiler. İşte Yunanlıların zaten önceden hazırladıkları İzmir işgali işi 15 Mayıs 1919'da böyle başladı. Bu safhada Lloyd George'un ağırbaşlı bir insandan beklenmeyen garip gerekçesinden şu satırları okumak faydalı olur. Parantez içinde 5 Mayıs tarihinde Üçler Konseyi'ndeki konuşmalarından: İtalyanların doğuda bütün davranışları şüphelidir. Batı Trablus'ta yapılan İtalyan seferi de gizlilik içinde tertiplenmiştir. Şimdi de Anadolu'ya öyle bir sefer yapmalarından şüphelenmekteyim. Günün birinde İtalyanları Anadolu'yu zapt etmiş bir halde görebiliriz. Onları oradan çıkarmak güç olur. Rumlar öldürülmekte olduğundan Yunanlılara İzmir'e işgal müsaadesi verilmelidir. Türkiye'de işgal kuvvetleri işini İtalyanlar Paris'e dönmeden çözmeliyiz. Dipnot, Yunanistan için uygun görülen bu misyon bir bakışta parlaktı. Baş döndürücü derecede çekiciydi. Fakat acaba Yunanistan'ın omuzları hayal edilen bu zafer bayrağını taşıyabilecek kadar kuvvetli miydi? Gerçi bir bakışta karşısında bir mukavemet gücü görünmüyordu. Osmanlı Devleti yenilmiş, Osmanlı ordusu dağılmıştı. Türkiye bitkindi. Fakat acaba yarın nelerle karşılaşılabilirdi? İzmir'de başlayacak macera İzmir çevresinde sona erecek miydi? İlk adım atılabilir ama duracağım denilecek yerde durulabilir miydi? Gerçi bu soruların cevaplarını zaman verecekti. Biz de ileride zamanın verdiği hükmü bu sayfalara kaydedeceğiz. Fakat burada da ve Yunanlıların giriştiği maceranın, hele ilk Yunan zaferinden sonra aldığı hacmi ve beliren hedeflerini, eski Yunan kralı Yorgi'nin 4. oğlu ve Anadolu seferinde 2. kolordu kumandanı Prens Andre'den dinleyelim. Hakiki maksat ve hedef neydi? Küçük Asya'nın fethi ve Türk devletinin yok edilmesi. Bu teşebbüs Yunanistan tarafından kısmen seferber edilmiş, kendi zayıf kuvvetleriyle başa çıkarılacaktı. İktidar mevkiinde bulunan parti isteyerek veya istemeyerek tedbirsiz bir siyasetin yükünü omuzlarına yüklenmişti. Bu siyaset Küçük Asya'da bir zaman çiçeklenmekte olan Yunanlılığın mahv ve harabisi, Yunan ordusunun dağılması ve Yunanistan için ağır talihsizliklerin birikmesiyle neticelenmiştir. Parantez içinde Prens Andrei Yunan kol ordu kumandanlarından felakete doğru. Mümkünse bugün öğleden sonra İtalyanlarla birlikte bu iş görüşülecek olursa onlar daha evvel davranacaklardır. Büyük sanılan adamlar bazen büyük ölçüde kararlar aldıklarını zannederler. O kararlar ki ancak hatadırlar. Fakat bu büyük sanılan küçük insanlar birer tarihi rastlantı eseri olarak büyük insan kitlelerini ve milletlerin kaderlerini hükmedecek durumda bulundukları için onların bu hataları bazen binlerce, yüz binlerce insanın kanına, hayatına mal olabilir. Paris'teki sulh konferansı adına hareket eden Üçler Konseyi'nin kararları bu türlü kararlardandı. Böylece 6 Mayıs 1919'da konseyde Venizelos'a İzmir'e 2-3 tümen çıkarmak müsaadesi verilmesi konusu ortaya atıldı. Clemenceau ve Wilson bu teklifte mutabık kaldılar. O esnada askeri komisyon, bu karar mütareke hükümlerine aykırı olduğu için İtalya ve Türk hükümetlerine bundan malumat verilmesini ileri sürüyordu. Fakat Venizelos, Üçler Konseyi'nde her şeye hakim gibiydi. Daha 10 Mayıs oturumunda şöyle konuşuyordu. Türkleri asker çıkartmadan ancak 12 saat evvel haber verilmelidir. Türkleri ben çok iyi bilirim. Olaylar az evvel söylenirse onlar mukavemet etmezler. Bununla beraber hiç tehlike yok değildir. Venizelos'a bu asker çıkarma yetkileri görünürde öldürülmekte olan Rumları korumak için veriliyordu. Halbuki işgalden sonra İzmir bölgesinde soruşturma yapmaya memur Milletler Arası Komisyon neticede şu raporu verecektir. Mütarekeden beri Aydın vilayetinde Hristiyanlar tehlikede değillerdi. Güvenlik şartları mütarekenin 7. maddesine dayanılarak İzmir istihkamlarının işgalini gerektirmez. Asayişin korunması için yapılan işgal gerçekte bir ilhakın bütün şekillerini göstermektedir. Dipnot, İtalyan heyeti 23 Nisan 1919'da Paris Barış Konferansı'nı terk etmiş ve 12 Mayıs 1919'da tekrar Paris'e dönmüştür. Hulasa İzmir'in işgali bu ön gelişmeler içinde gerçekleştirildi. Yunanlılar İzmir ve civarını işgal yetkisini Üçler Konseyi'nden alınca hemen harekete geçtiler. Venizelos'un korktuğu direniş bahsine gelince bu korkular oldukça yersizdi. Çünkü İstanbul'da bir hükümet vardı ki İzmir'de ve işgalden önce bir direnişin tertipçisi olamazdı. Aşağıda değineceğimiz Reddi İlhak Cemiyeti'nin kurucularından biri olan Nurettin Paşa'yı 18. Ordu Kumandanlığı ile vali vekaletinden bu hükümet almıştı. İzmir'e Ali Nadir Paşa isminde bir Balkan Savaşı artığını, şahsiyetsiz bir adamı kol ordu kumandanı olarak göndermişti. Kambur İzzet Paşa adında bir tükenmiş paşa, vali yapılmak suretiyle zaten her türlü direnişi içeriden önleyecek tertipleri almıştı. O kadar ki Vali Kambur İzzet, işgalin yapılacağı günün sabahı bile böyle bir mesele yoktur, İzmir'in işgal edileceği haberi doğru değildir şeklinde bir beyanname yayınlamıştı. Durumu anlamak için kendisine müracaat eden kuruluşlar temsilcilerine aynı suretle teminat vermişti. Kolordu kumandanı Nadir Paşa'ya gelince, İzmir'deki subayları daha önceden kışlaya doldurarak onların işgale yalnız seyirci olmaları için gereken tertibatı almakla vazifesini yaptığını sanıyordu. Bu hareketinin karşılığını işgalci Yunan askerleri tarafından tokatlanmakla gördü. 14 Mayıs 1919 akşamı İngiliz Akdeniz Filosu kumandanı Amiral Goldthorpe, İzmir şehrinin müstahkem ve askeri mevkilerinin müttefikleri namına Yunan askeri kuvvetleri tarafından işgal edileceğini kısa bir nota ile İzmir valisine bildirdi. Vilayet bu haberi bile gizli tuttu. Hatta yukarıda da değindiğimiz gibi 15 Mayıs sabahı İzmir'de Köylü gazetesinde neşredilen bir bildiride şöyle deniliyordu. Bazı fena niyetliler İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceği yolunda söylentiler çıkarmışlardır. Yalandır, tekzip edilir. İstanbul hükümetine ise müttefikler bu işgal hakkında bir ihbarda bile bulunmadılar. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Wilson, W-I-L-S-O-N. Curzon, C-U-R-Z-O-N. Clemenceau, C-L-E-M-E-N-C-E-A-U. Goldthorpe, G-A-L-T-H-R-O-P.